Hatıralar. Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM'in İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra yeni bir Hatıralar programında sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu hafta da sizlerle beraber maziye şahitlik etmiş olan kimselerin hatıralarını hep beraber dinleyeceğiz. Bu hafta da programa başlamadan evvel radyo çalışanları ve bu programa emeği geçen arkadaşlarımız adına hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Bu hafta sizlere ülkemizin kültürüne, edebiyatına, tarihine hizmet eden, eserleriyle kütüphaneleri süsleyen bilim adamlarımızdan birini ve onunla ilgili hatıraları nakletmek istiyoruz. Evet, bu kimse hizmetleriyle son devirde bilhassa Türk kültürüne, İslam kültürüne çok faydası olmuş, çok fayda vermiş bir kimsedir. Fakat ismi nedense bu kadar iyi bilinmez. İsmail Fenni Ertuğrul. Evet, bu hafta İsmail Fenni Efendi'nin hatıralarını ve onun hayatıyla ilgili bazı anekdotları sizlere nakletmeye çalışacağız. Değerli dinleyiciler, İsmail Fenni Ertuğrul mütevahhir bir alim eskilerin tabiriyle ve mütefennin bir ilim adamı idi. O da malum büyük adamların hayatını yazmak çok zordur. İnsanlar büyük adamların hayatını kolay yazamazlar. Hem külfetlidir hem de bazen güvenilir olmaktan uzaktır. Ancak bazıları kendi hayat hikayelerini bizzat kaleme alarak kendilerinden sonra gelenleri böyle bir külfetten kısmen de olsun kurtarmışlardır. Ve birinci elden verdikleri itimat edilir bilgiler sayesinde biyografi ve hatırat meraklılarına kolaylık sağlamışlardır. Mesela Katip Çelebi, 17. asır ulemasından Katip Çelebi'nin kitaplarında böyle kendisiyle ilgili hayatıyla ilgili bilgiler vermektedir. Yine mesela Nevi şahsına münhasır kimselerden İbnül Emin Mahmud Kemal İnal'ında Son Asır Türk Şairleri isimli kitabında kendime dair ser levhası altında kendisinden bahsediyor, ama öyle bahsediyor ki çok enteresan bilgiler. Bu bilgileri başka türlü elde etmek zaten mümkün olmazdı. İşte bunlardan bir tanesi de İsmail Fenni Ertuğrul. O da kendi hayatını 90 yıllık bir ömür, ki bu hayat öyledir, öyle geçmiştir. 90 kalmaması için kendisi de hezarfen bir şahsiyet olan Süheyl Ünver'e Cağaloğlu'ndaki kuş kafesine benzeyen evinde hayatını anlatmıştır. Hatta anlatırken de yavrum demiştir, bir insan ölünce onun hayatı hakkında kıymet derecesine göre mutlaka bir şeyler yazmak isteyenler bulunacaktır. Belki benim hislerime tercüman olamazlar diye bu sene adada son ikametim esnasında kendi ağzımdan tercüme-i halimi kaleme aldım. Bununla hakkımda yazacakların ileri geri görüşlerine mani olabiliriz. Bir suretini al da sende kalsın demiş. İşte Süheyl Ünver'e intikal eden bu tercüme-i hali esas alarak size İsmail Fenni Efendi'nin bir portresini çizmek istiyoruz. Değerli dinleyiciler, İsmail Fenli Ertuğrul Rumelilidir. Tırnova Hanedanı'ndan ve Tırnova'nın bugün Bulgaristan hudutlara, Romanya'ya yakın bir şehridir. Tırnova Hanedanı'ndan ve Tırnova'nın idare meclisi azaları da Mahmut Bey'in oğludur. Tabii bu şehirde doğmuş, 1855 senesinde. Sultan Mecid devridir henüz. Tırnova'da valiyken Mithat Paşa'nın açmış olduğu Drüştiye'de ilk tahsilini tamamlıyor. O zamanlar Sibyan Mektebi'nden sonra bugünkü ortaokulların muadili Rüştiye'ler vardı. Rüştiye'lere devam edilirdi. Rüştiye'ye devam etmiş. Kendi eliyle kaleme aldığı hayat hikayesinden öğrendiğimize göre daha çok küçük bir çocukken bir halayığın kucağında mektebe gönderilirmiş. Eskiden mektebe 4 yaşında çocuklar başlardı ve her evde de böyle halayıklar vardı. İşte İsmail Fenli Efendi'yi de babası böyle bir halayığın kucağına vererek mektebe gönderirmiş. Babası İsmail Efendi'nin ciddi bir tahsil ve terbiye görmesi için titizlik göstermiş ve oldukça erken bir yaşta telaşa düşmüş. Bu kadar ki o yaşta mektebe gitmek istemeyen bu ana kuzusuna o halayığın kucağında bir tokat atmaktan da kendisini alamamış. İşte böyle sıkı bir disiplin altında bir yandan tahsilini sürdürüyor İsmail Fenli Efendi. Bir yandan da demek ki babası Zülcenahayn olmasını istiyor. Bir yandan mektebe devam ediyor. Bir yandan da cami derslerine devam ediyor. Ve dini ilimler okuyor. Cami dersi şu demek değerli dinleyiciler. Bugün de benzeri var. Camilerde tanınmış, o beldenin tanınmış alimleri ders okuturlar. Namazlardan önce ve sonra. Bunlar, bu dersler, okuttukları dersler İslami ilimlerin en önde gelen konularına dairdir. Ve bu dersleri muntazaman takip eden bir kimse hayli ilim sahibi olabilir İslami ilimlerde. Ve de bu ilimleri tamamladıktan sonra isterse bu hocalara mülazemet edip onların imtihanından geçerek icazet de alabilir. Bu icazet kendisinin de böyle ders okutabileceğine delalet eder. İşte bu cami derslerinde ders veren hocalara dersi âm, umumi müderris denir. Bir medreselerdeki hocalar var, bir de bunlar var. Aynıdır ikisinin de rütbesi, yetişmesi. Hatta bazen medreselerdeki hocalar buralarda da ders verebilmektedirler. İşte İsmail Fenli Efendi'nin bir yandan mektebe devam ettiğini, bir yandan da dini tedrisat gördüğünü öğreniyoruz. Bu da babasının hem entelektüel bir adam olduğunu hem de çocuğunun iki kanatlı olarak yetişmesini istediğini bize göstermektedir. Değerli dinleyiciler, tarihimizde 93 Harbi diye ün kazanan bir Osmanlı-Rus Muharebesi savaşı var. 1876-77 yıllarında cereyan etmiş. Bu Osmanlı-Rus Harbi ki Osmanlı tarihinin en felaketli günlerinden birisi bu devirde yaşanmıştır. Bütün Rumeli ülkeleri, memleketlerimiz işgal edilmiştir Ruslar tarafından. Bunun üzerine binlerce, yüz binlerce Rumeli Türk'ü Anadolu'ya hicret etmek zorunda kalmışlardı Rus mezaliminden kaçarak. Ve bu harp neticesi imzalanan Berlin Anlaşması'yla da Rumeli'nin pek çok kısımları elimizden çıkmıştır. İşte o zaman Tırnova işgal edilince İsmail Fenli Efendi'nin ailesi İstanbul'a hicret ediyor. İsmail Fenli Efendi ki o zaman 21-22 yaşlarındadır. Erken yaşta memuriyet hayatına atılıyor. Divan-ı Muhasebat'ta vazife yapıyor. Divan-ı Muhasebat bugün Sayıştay denilen ve amme harcamalarını, yani devlet dairelerinin harcamalarını murakabe eden, kontrol eden bir yerdir. Eskiden Divan-ı Muhasebat bir harcamaya izin vermezse o harcama yapılamazdı. Mutlaka bütçede onun yerinin olması lazımdır. Burada çalışıyordu. Bu arada lisan imtihanına girdi. Hükümetin yaptığı lisan imtihanına girdi. Diplomasındaki bilgilerden anlaşıldığına göre Fransızca olarak usulü inşa ve kitabet, yani nesir yazabilme imkanı Ayrıca tarihi umumi, coğrafya umumi, usulü kitabeti siyasiye yani diplomatik yazışma yapabilir. Türkçeden Fransızca'ya, Fransızca'dan Türkçe'ye tercüme dersleri okuyor bu devrede ve 1886 yılında şehadetname alıyor, yani diploma alıyor. Ayrıca hususi dersler görerek İngilizcesini de kafi miktarda ilerletiyor. Zaten Arapçayı biliyor, Farsçadan da anlıyor. Böylece 4 dil Türkçeden ayrı öğreniyor. En son vazifesi dahiliye nezareti muhasebeciliğiydi değerli dinleyiciler. Yani İçişleri Bakanlığı'nın da muhasebeci. Bilahare tekaüde ayrılıyor. Zaten o sıralarda 2. Meşrutiyet ilan edilmiştir. 2. Meşrutiyet'in kurduğu devir de İsmail Fenni Efendi'nin mizacına ve meşrebine pek uygun bir devir değildir. Bununla istidasını veriyor ve yazmaya başladığı bazı eserleri tamamlamak ve hayatını bundan sonraki devresinde kendisini tamamen ilme vermek için bir an evvel tekaüde ayrılmak istediğini yazmıştır. Doğrusunu söylemek gerekirse değerli dinleyiciler, İsmail Fenni Efendi'nin memuriyet hayatı devlet kademesinde hizmet veren diğer memurlardan farklı bir manzara arz etmiyordu. Merhum asıl ilmi şahsiyetini ve şöhretini bu 38 yıllık süren emeklilik devresinde kazanmıştır. Ki yaklaşık 55, 56, 58 yaşındayken emekliye ayrılmış ve ondan sonraki devresi hep ilim çalışmayla geçmiştir. İslam irfanının, Türk kültürünün şaheser numuneleri kabul edilebilen eserleri bu sırada yazılmıştır. Yine daha önce bazı benzerlerinden hatırlayacaksınız. Hiç evlenmemiş, evlenmediği için de aile gailesi görmemiş. Bundan dolayı kendisini tamamen kitapların arasındaki huzur ve sükun aleminde bulmuştur. Değerli dinleyiciler, eserlerinden bahsetmeden evvel bir hususu belirtelim ki ilmi herhangi bir dünyevi menfaat sağlamak veya muayyen makamlara yükselmek için değil, sırf tezyin-i zat ve sıfat etmek için öğrenen kimselerden. Ne demek tezyin-i zat ve sıfat eylemek? Malum her şeyin bir zatı bir de sıfatı vardır değerli dinleyiciler. Mesela masa, masanın zatı tahta olmasıdır. Yani tahta olarak masanın bir kıymeti vardır. Fakat onun sıfatı da masa olmasıdır. Ama her ne kadar zatı kıymetli ise de sıfatı zatından daha kıymetlidir. Yani odun olarak değil, tahta olarak değil, masa olarak alınıp satılmaktadır. İşte değerli dinleyiciler, insanda da bir zat vardır. Yani bir insani vasıflar vardır. İnsan olmak haysiyeti vardır. Genleriyle intikal eden bazı hususiyetleri vardır. Bir de zamanla kendi müktesebatıyla veya vehbi olarak kazanmış olduğu sıfatlar vardır. İşte insan zat ve sıfattan mürekkeptir. Bazılarının zatı kıymetlidir. Mesela iyi bir ailenin çocuğudur fakat sıfatı beş para etmez. Bazılarında zat yoktur fakat sıfatlarını kendi gayretiyle kıymetli hale getirmiştir. Hem zat hem sıfatı kıymetli olanlar ne güzel. İşte İsmail Fenni Efendi de tezyini zat ve sıfat etmek, yani zatını ve sıfatını süslemek için ilim öğrenmiş ve de tam bir fazilet abidesi olarak arz-ı endam etmiş. Böyle iki kişi vardır son devrimizde. Birisi İsmail Sahip Sencer'dir. Bayezid Kütüphanesi müdürü. Daha önceki programlardan birinde bunun hatıralarını sizlere nakletmiştik. Diğeri de İsmail Fenni Efendi'dir. Pek çok kimse bunların cazibesine kapılmıştır. Feyzinden istifade etmişlerdir. Bunların bize naklettiklerine göre İsmail Sahip Sencer Hoca Efendi bu vadide yakın tarihimizin en büyük, en kayda değer numunesidir. O kadar ki ilmi ebdan, ilmi edyan gibidir. Hadis-i şerifini, yani tıp ilmi de din ilmi gibidir hadis-i şerifini nazara alarak kendisini bir yandan da tıp fakültesine devam ederek bu sahada da yetiştirmiş eski İslam alimleri gibi. Çünkü eski İslam alimleri sadece din bilgilerinde değil, zamanın tıp, astronomi, tarih, coğrafya gibi diğer dallarında da iyi yetiştirmiş kimselerdi. Yani her fenden anlayan kimselerdi. İsmail Sahip Hoca da böyleydi. Hatta mektebi bitirip de sana diploma verelim dedikleri zaman ben buraya bütünümü, yani iç alemimi aydınlatmak için okudum. Maksat hasıl oldu. Diplomaya ihtiyacım yok diyerek diploma almadan tıp fakültesinden mezun olmuştur. Böyle insanlar dünyada nadirdir değerli dinleyiciler. değerli dinleyiciler, 90 yıllık ömrünü tetebbuatla araştırma ile geçiren İsmail Fenni Ertuğrul da bir bakıma adaşı, hem namı Sahip Hoca gibi mahviyetkar ve mütevazi bir hayat yaşadı. İhtişamı inzivada buldu. Kendi alemindeyiz. Zahiren basit ama batınen muhteşem bir hayat sürdü. Tırnova'nın camileriyle ve diğer sanat eserleriyle süslüydü odasının duvarları. Bu odasında en büyük dünya nimeti kabul ettiği kitaplarıyla her dem ülfet ve ünsiyet tazeledi. Osmanlı irfanını bugüne taşıyan son derece kıymetli eserler kaleme aldı, kültür dünyamızı aydınlattı. Yüz yıla yaklaşan, ilmin nuruyla berraklaşan bir ömür yaşadıktan sonra iki evini, 12 bin lira tutan parasını, 20 kadar yazma eserini ve bazı kitaplarının baskı hakkını Darüşşafaka'ya verdi değerli dinleyiciler. Darüşşafaka, Sultan Hamid zamanında kurulmuş bir müessesedir. Şefkat evi demektir. Harplerde şehit düşen çocuklar, şehit düşenlerin çocuklarından istidatlı olanlar buraya alınır imtihanına, parasız okutulurdu. Burada yatılı olarak kalırdı. Günümüzde Darüşşafaka da devam etmektedir. Fakat biraz hususiyetlerinden çok, biraz demeyeyim, belki çok şey kaybetmiştir. İşte bu Darüşşafaka'ya bırakıyor. Kitaplarının diğer bazı nüshalarında müftülüklere dağıtılmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı'na bıraktı değerli dinleyiciler. Tefsir, hadis, fıkıh, tasavvuf, ilmi hikmet, şimdi buna felsefe deniyor, edebiyat, tarih, iktisat ve lügata ait Türkçe, Arapça, İngilizce, Fransızca, Farsça kitapları, ki 10 bin ciltlik bir hazinedir bu, Bayezid Devlet Kütüphanesi'ne bağışladı. Nitekim eserlerine basılan mühürde İsmail Fenli Ertuğrul'un millete hediyesidir ibaresi görülmektedir ki bunların arasında 84 tane yazma mahdut eser vardır, el yazmasıdır. Ve bu kütüphanede bir Kadir Şinaslık numunesi olarak salonun baş köşesinde bir resmi asılmıştır. Tabii biz burada İsmail Fenli Efendi'nin bütün eserlerini sizlere sayacak değiliz. Çünkü bu programımızın mahiyeti zaten bunu icap ettirmez. Fakat şurası bir hakikattir ki İsmail Fenli Efendi'nin bazı eserleri vardır ki, mesela Envar-ı Hakikat gibi, Maddiyun Mezhebinin İzmihlali gibi, Hakikat Nurları gibi, bunlar hakikaten sahasında çok mühim hizmet etmiş, rol oynamış kitaplardır. İşte İsmail Fenli Efendi'nin ismini böyle ebedileştiren de bu kıymetli kitapları olmuştur. Efendim, Hintli Rahmetullah Efendi vardı Sultan Hamid zamanında. İsarül Hak diye bir kitap kaleme almıştır. Hristiyanların İslamiyet'e karşı tenkitlerine cevap vermektedir. Ahmet Mithat Efendi'nin müdafası vardır, Beşairi vardır. Namık Kemal'in Renan müdafaanamesi vardır. Fakat tabii Hintli Rahmetullah Efendi müstesna, Ahmet Mithat Efendi ile Namık Kemal'in pek İslamiyet'le alakası olmadığı için müdafaanamelerinin de pek bir tesiri olmamıştır. Hatta Ahmet Mithat Efendi'ye mi kaldı İslamiyet'i müdafaa etmek demişlerdir. Fakat İsmail Fenni hem takva sahibi hem ilim sahibi birisi olduğu için onun envar-ı hakikati hakikaten İslamiyet'in izzetini ve ilmin haysiyetini ön plana çıkarmıştır. Ve Avrupa'nın bazı garasker müsteşriklerine, oryantalistlerine lazım gelen cevapları vermiştir. Ayrıca bu çalışmasıyla Müslümanlar arasında münakaşa mevzu olan ve zihinleri bulandırmak için malzeme olarak kullanılan bazı suallere de ikna edici cevaplar vermiştir. Arkasından İsmail Fenli Bey'in Hakikat Nurları adlı kitabı geliyor. Başka Hakikat Nurları da var. Bu Hakikat Nurları, onlardan karıştırmamak lazımdır. İsmail Fenli Bey Hakikat Nurları niçin yazmış? Bakmış içinde bulunduğumuz asırda ilimler, fenler çok ilerlemiş. Buna paralel olarak da fikirler hayli parlamış. Dolayısıyla İslami hakikatlerin daha kat'i, daha ikna edici delillerle ortaya konması bir zaruret haline gelmiş. Bu arada iki İngiliz yazarı Kur'an-ı Kerim'e ve Hazreti Peygamber'e itirazlarda bulunmuş. Hatta bunlardan birinin kaleme aldığı eser için misyonerlerin metot olarak kullanması için yazdım diyerek cürette bulunması ve aynı kitabın Kur'an'ın menbaaları adıyla Farsça'ya da çevrilmesi İsmail Fenli Bey'i çok üzmüş. Bunun üzerine böyle tür rahatın, saçma sapan sözlerin gençler üzerinde menfi tesirini ortadan kaldırmak için Hakikat Nurları kitabını yazmıştır. Ne yazık ki çok büyük bir emek mahsulü olan bu kitabı kağıt fiyatları çok pahalı olduğu için bastıramamıştır. Ancak vefatından 3 sene sonra Darüşşafaka Cemiyeti'nin ve Osman Nuri Bey'in, Osman Nuri Ergin'in himmetiyle eser gün ışığına çıkmıştır. Cemiyeti Tedrisiye-i İslamiye tarafından neşredilmiştir. Hakikat Nurları. Bu kitaba çok katkıda bulunanlardan birisi de Ali Kemali Bey'dir. Eski valilerden bir Gartlı Gözüyle Müslümanlık adındaki eserin yazarıdır bu. Osman Nuri Bey de bu kitabı bir nevi tahşiye etmiştir. Bazı notlar, ilaveler yaparak 1949 senesinde basılmıştır. Evet, İsmail Fendi Bey'in bu sahada kaleme aldığı tek eser Hakikat Nurları değil. Alman bilginlerinden Bühner'in Madde ve Kuvvet adında garezkar bir kitabı var. O kitaba reddiye olarak yazılan bir kitabı var. 734 sayfadır. Maddiyun mezhebinin izmihlali. Yani maddecilik yolunun çöküşü diye bir kitabı var. Bu kitap 1928 senesinde Orhaniye matbaasında eski harflerle basılmıştır. Daha sonra 1996 yılında iki cilt olarak Sebil Yayınları bunu neşretmiştir. Bu arada meşhur İslam düşmanı oryantalist Doktor Dozi vardır. Bu Dozi'nin tam bir varak pare olan bir kitabı var ve Hazreti Peygamber'e en pespayı iftiraları yapan bir kitabı var. Bu kitabı da ne yazık ki yerli ateistlerden Abdullah Cevdet Türkçe'ye çevirmiştir. Tarihi İslamiyet. Bu kitaba İsmail Fenni Efendi bir cevap vermek maksadıyla İzale-i Şükuk, yani şüphelerin giderilmesi namıyla bir kitap yazmıştır. Görülüyor ki İsmail Fenni Bey'in hayatı bulunduğu zamanın şartlarına uygun olarak İslamiyet'e ve Müslümanlara karşı yöneltilen itirazların, hatta iftira ve bühtanların önlenmesine hasretmiştir ki İsmail Fenni Bey'in hayatı bu bakımdan çok büyük ehemmiyet arz eder. İsmail Fenni Bey Garp felsefesine de aşinaydı değerli dinleyiciler. Büyük filozoflar, Fransa'dan Türkçe'ye Lügatçe-i Felsefe adında kitapları da vardır. Böylece felsefenin hakiki yönünü de ortaya koymuş bir kimsedir. İsmail Fendi Ertuğrul felsefe taraftarı değildi. Çünkü felsefe her şeyi akli delillerle ispat eden bir yoldur. Halbuki felsefenin yeri çok sınırlıdır insan hayatında. Bir kere pozitif çalışmalarda felsefe değil deney önemlidir. Pozitif ilimlerde. Bunun dışında moral ilimlerde, yani dini ilimlerde ise aklın rolü ikinci plandadır. Nakil ön plandadır. İşte felsefeyi bilmek lazım ki felsefenin burhanlarını da bilerek ona cevap verebilmek mümkün olsun. Değerli dinleyiciler, İsmail Fenni Efendi üniversite mensubu değildi. Hiçbir zaman da üniversiteye intisap etmeyi düşünmedi. Bir diploma alayım, bundan dolayı barem merdiveninde yükseleyim, geçim endişem zahir olsun diye düşünmedi. Hayatını başka vasıtalarla garanti altına aldıktan sonra kendisini ilme verdi. Ve ondan sonra meydana getirdiği eserler hakikaten hayli ciddi ve faydalı eserlerdir. İsmail Fenni Efendi esasen çok fazla zamanında tanınmamış, sessiz sedasız yaşamış, politikaya girmemiş, dünyalık peşinde koşmamıştır. Yaşayışı nasıl sessiz sedasız olduysa, vefatı da sessiz sedasız olmuştur. 1946 senesinde vefat etmiş, gazeteler ölümünden ancak vefat ettikten çok sonra bahsetmişlerdir. O da İsmail Fenni Efendi'nin mizacını ve karakter hususiyetlerini bize göstermektedir. Hususi hayatını şöyle anlatıyor ki bizim için daha ilgi çekici olan kısım odur. Öncelikle diyor, pederim eğer beni seviyorsan ağzına müskürat koyma diye vasiyette bulunmuştu. Onun için ömrüm boyunca müskürat, yani içki, alkol içki kullanmadım. Tütün ve enfiye gibi keyif verici maddelerden de herhangi bir şey kullanmadım. yegane eğlencem şiir idi. Şiirlerimde bazen bade-i peymane, meyhane gibi aşk sayıkasıyla söylenmiş kelimeler var. Bunların müskiratla içkiyle alakası yoktur diyor. Hakikaten değerli dinleyiciler, divan şiirinde en çok kullanılan, hatta tekke şiirinde en çok kullanılan temalar bade, yani içki, peymane, sarhoş edici, efendim meyhane, saki, şarap gibi kelimeler vardır. Bunları okuyanlar vay vay vay, amma keyif ehlilermiş, amma içmişler derler. Fakat bunların hepsi rumuzdur değerli dinleyiciler. Buradaki bade aşkı terennüm eder. Meyhane sevgiliyle buluşulan yerdir. Efendim saki sevgilidir. Tekke için ise meyhane tekkeye delalet eder. Saki hocasına delalet eder. Bade hocasından aldığı feyizleri terennüm eder. Onun için böyle bakmak lazımdır. Her ilmin bir fenni vardır. O fen noktaya nazarından bakmak lazımdır. Yoksa insan yanılabilir. İşte diyor, bundan dolayı diyor İsmail Fenni Efendi, elhamdülillah 91 yaşında olduğum halde bu yazıları yazabiliyorum diyor. Bundan dolayı da kendisine Allah-u Teala hamdü senalar ediyor. 17-18 yaşlarındayken pederim beni evlendirmeyi arzu etti. Halbuki ben o zamanlar şiddetli bir mide ağrısından muzdariptim. Hatta bazı kereler yerimde duramayacak kadar muzdarip olurdum. Bu durumda alacağım zevce benden asla memnun olmaz. Onun bu memnuniyetsizliği de bana üzüntü verir diyerek babama birkaç sene müddet vermesini rica ettim. Ondan sonra göç etmek, yani malum 93 harbi, göç, geçim endişesi, diğer bazı sebepler bu işin tahakkuk etmesine mani oldu. Nihayet gençlik yılları geçince de artık bu yolda herhangi bir teşebbüste bulunmaya cesaretim kalmadı diyor. Efendim bir menkıbe anlattıktan sonra başka bir hususiyetini söylüyor. Firuz adındaki bir gayrimüslim köle tarafından tehlikeli bir şekilde yaralanan Hazreti Ömer Efendimiz'e dahilerden kabul edilen oğlu Abdullah'ın kendi yerine halife tayin edilmesini tavsiye ediyorlar. O da bunlara bir aileden bir kurban yeter diyerek hazin bir cevap veriyor. Bu cevabı diyor İsmail Fenni Efendi, ben hiçbir zaman hatırımdan çıkarmadım. Siyasetle meşgul olmaktan daima uzak durdum. Memleketimizde kurulan, tesis edilen siyasi fırkalardan, partilerden hiçbirine girmedim diyor. Tabii siyasetle meşgul olmaması da onun ilimle daha yakından meşgul olmasına ve objektif bir şekilde hareket etmesine imkan vermiştir şüphesiz. Biz de diyor ki İsmail Fenni Efendi, mesulü olduğum vazifelerin yerine getirilmesi ifası hususunda son derecede dikkatli davrandım. İstikamet mesleğinden hiçbir zaman ayrılmadım. Böylece amirlerimin teveccühlerini kazanmaya muvaffak oldum. Üçüncü mecidi nişanıyla tatif edildim. Ki mecidi nişanı Osmanlılar'da yüksek bir nişandır. Onun üçüncü derecesiyle tatif edildim. Ancak kibar-ı meşayihin ve arif alimlerin eserlerini okurken elde ettiğim manevi zevk, üniforma yaptırma ve bu nişanlarla bir kere olsun övünme arzusuna kalbimde hiçbir zaman yer bırakmadı diyor. Böyle de bir tevazusu olduğunu görüyoruz. Ben acizane 90 yıllık ömrümü diyor İsmail Fenni Efendi, ilme ve sanayi-i nefiseye, güzel sanatlara verdim. Şark ve garp tefekkür alemini, bunların birleştikleri ve ayrıldıkları noktaları, birbirlerini şiddetle reddeder göründükleri noktaları tetkik ettim. Eserlerimle vardığım hakikatleri bugünün ve yarının nesillerine anlatmaya çalıştım. Bilhassa son zamanlarda birbirine göre kıymetli ve manaları hemen hemen tamamen yanlış anlaşılmış olan akli ve şer'i ilimlerin mahiyetlerini, münasebetlerini izah etmek istedim. Eserlerim incelenirse bu hususları aydınlatır kanaatindeyim. Bu sebeple Allah'ın huzuruna varmanın pek yakın olduğunu tahmin ettiğim fani vücudumun ilme hizmet bakımından üzerine düşen vazifeyi yerine getirdiğine kaniyim. Bu fikir benim için daima bir teselli kaynağıdır diyor İsmail Fenni Ertuğrul. Evet, İsmail Fenni Ertuğrul güzel bir ömür yaşamış ve etrafındaki eşine, dostuna da efendim bir hayli faydası olmuştur. Evinde kendisini ziyaret edenler ondan istifade etmişlerdir. Sağı, solu, önü, arkası, hatta altındaki kanepeyi bile kitaplarla dolu olarak görürlerdi gelenler. Ziyarete gelenler, danışmaya gelenler olurdu. Hepsini derin bir muhabbetle, samimiyetle karşılardı. Onların meselelerini halletmeye çalışırdı. Zayıf vücudundan umulmayacak bir çeviklikle dolap raflarında durmadan, usanmadan kitap arardı ki bu ibret alınacak bir manzaradır. Bir derviş ruhu taşırdı, peygamber ahlakı taşırdı diyor bütün tanıyanlar. Ve hayatı boyunca, 91 yıllık hayatı boyunca da hep bu yolda hareket etmiş, herkese örnek olmuştur. Dünyada böyle insanların bulunması zordur. Değerli dinleyiciler, bu haftalık bununla iktifa edelim. İsmail Fenni Efendi'yi rahmetle anıyoruz ve haftaya yeni bir hatıralar programında buluşuncaya dek hepinize veda ediyoruz. Hoşça kalın.
Hatıralar.